Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Bu hafta Küresel Analiz programının gündeminde yine önemli başlıklar var. Tabii ki Rusya meselesini konuşacağız derinlemesine. Onun öncesinde geçtiğimiz hafta neler yaşandı? Özellikle Avrupa Siyasal Topluluğu ilk toplantısını Prag'da gerçekleşti. 2019 yılında fikir olarak ortaya çıkmıştı. Macron seslendirmişti bunu. Şimdi ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantıya katıldı. Avrupa Birliği'ne bir alternatif değil ama yine de Avrupa Birliği'nin yaklaşmakta olan bu küresel bölgesel kriz döneminde farklı bir oluşuma doğru gittiğini, farklı bir tartışma zemini ortaya çıkarmakta olduğunu bize gösteriyor. Geçen hafta dolayısıyla bu meselenin daha çok ön plana çıktığını gördük. Rusya-Ukrayna savaşında da yeni gelişmeler var. Rusya geçtiğimiz hafta 4 tane bölgeyi ilhak etmişti. Buralarda referandumlar düzenlemişti ve referandum sonuçları %90'ların üzerinde çıktı tabii ki. Oradaki dinamikleri biliyoruz. Ve daha sonra katılım anlaşması yaptılar. Sonrasında Putin bazı açıklamalarda bulundu. Hemen ardından da Ukrayna'nın Kerç Boğazı'nda 2015 yılında Putin'in yaptırmış olduğu ve sembolik olan Rusya açısından köprünün hedef alınması söz konusu oldu. Gerçekten önemli bir gelişmeydi bu. Rusya'yı Kırım'la birbirine bağlayan bir hat bu. Ve hemen ardından da zaten Rusya'nın bir karşılık vereceği bekleniyordu. Ve Rusya bir karşılık verdi. Ve dün sabah itibariyle evet, Ukrayna'da birçok bölgeyi, birçok şehri hedef alan o 24 Şubat'ta gördüğümüz görüntülere benzer ama ondan daha yoğun bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda sivil alanları hedef aldı, altyapıyı hedef aldı. 84'ten fazla herhalde seyir füzesi kullandı. Yine 40'a yakın drone kullandı. Bunların önemli bir kısmının da intihar kamikaze drone'u olduğu anlaşıldı. Hayatını kaybeden siviller oldu. 20'den fazla sanırım resmi rakamlar. Ve ardından Putin yeniden bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Putin ne kadar ciddi olduğunu, bir blöf olmadığını bunun. Eğer Ukrayna Rus topraklarını, Rusya'yı, Rus unsurlarını hedef alırsa Rusya'nın karşılık vermeye devam edeceğini söyledi. Bir müddettir Ukrayna lehine oluşan hava birden dağıldı aslında. Yeniden bir panik havası oluştu. Yeniden insanlar sığınaklara girdiler. Avrupa'dan sert açıklamalar geldi. Avrupa başkentlerinden özellikle Ukrayna'nın sonuna kadar yanında yer alacağını söyledi bütün liderler. Amerika Birleşik Devletleri benzer şekilde açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla Ukrayna savaşında yeni bir safhaya girmiş olduk. Öte yandan acaba bir nükleer savaş olur mu? Rusya nükleer silahları devreye sokar mı? Ve bu da yeni bir çatışmayı beraberinde getirir mi? Bu anlamda da çok ciddi sıkıntıların olduğu anlaşılıyor. Tabii Rusya'ya yönelik tepkiler de var. Sadece Batı'dan değil. Çin, Rusya'nın nükleer tehdidi veya nükleer tercihi bu kadar rahatlıkla kullanmasından dolayı rahatsız olduğu anlaşılıyor. Bazı eleştiriler var. Açık eleştiriler değil de bunlar daha çok kapalı eleştiriler. Bu bağlamda Putin yeni bir hamleyi devreye sokmuş durumda. Neredeyiz? Savaşın neresindeyiz? Ne anlama geliyor? Evet. Kiev'in bombalanması, Batı şehirlerinin bombalanması. Ne noktadayız savaşta?
Evet. Sen tabii güzel bir özet yaptın aslında, referandum. Bu ilhak kararı. Ardından Kerç Köprüsü'nün vurulması ve nihayetinde Rusya'nın misillemesi. Şimdi geçen hafta referandumu ve olası sonuçlarını değerlendirmiştik burada. Onları yeniden ele almayalım istersen ama
tabii.
Kırım'a yönelik, Kırım'ın can damarı olan Rusya ile ana karayla bağlantısını sağlayan, sembolik önemi de olan, senin dediğin gibi ifade ettiğin Kerç Köprüsü'nün vurulması. Şimdi bununla ilgili çok ciddi spekülasyonlar yapıldı ama Putin nihayetinde doğrudan bir açıklama yaparak bu saldırının arkasında Ukrayna istihbarat servisi olduğunu ortaya koydu. Muhtemelen bomba yerleştirilmiş bir kamyonetin patlatılmasıyla köprüye ağır hasar verildi ve bunun tabi doğrudan Kırım'daki lojistik hatların ciddi darbe alması anlamına da geliyordu. Kırım'da büyük bir panik havası oluştu. İnsanlar benzin istasyonlarına, marketlere saldırdılar. Ama Ruslar kısmen de olsa köprünün bir kısmını tekrar faaliyete sokmayı da başardı. Orada bu lojistik hatların tam olarak kesilmediği anlaşıldı ama bunun sembolik önemi, hı-hı, daha fazlaydı.
Evet.
Daha önce de hatırlarsan Medvedev bir açıklama yapmıştı yani. Bu köprüye yönelik olası bir saldırı cehennemin kapılarını Ukrayna için açar diye herkes Rusya'nın nasıl bir yanıt verebileceğini düşünüyordu. Hem bunun Rusya içerisindeki yerel siyaset açısından çok ciddi önem vardı. Hem de uluslararası bağlamda Rusya'nın Putin'in elini göstermesi açısından önemliydi ve beklenenden daha sert bir yanıt aslında verildi ve güdümlü füzelerle ve kamikaze dronlarla Ukrayna'nın tüm kentleri aynı anda hedef alındı. Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre 83 ya da 84 tane güdümlü füze kullanıldı ve çok sayıda yine İran'dan elde edilen kamikaze dronlar kullanıldı. Yine Ukrayna Savunma Bakanlığı bu füzelerin yaklaşık %50'sini imha etmeyi başardıklarını söylediler. Kalan ama füzeler ise birçoğu hem yerleşim yerlerini hem de stratejik altyapı tesislerini vurdu. Özellikle Rusya'nın burada termik santralleri hedef aldığı görüldü. Burada temel amaçları Ukrayna'daki elektrik altyapısını çökertebilmek. Hatta saldırılar ertesi gün de devam etti ve yaklaşık 30 civarında füze daha kullanıldı bu saldırılarda. Tabii bunun da Rusya'ya ciddi bir maliyeti var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yapılan değerlendirmelerde mesela füze sistemlerinden bir tanesinin en az $13 milyon civarında bir maliyeti olduğu öngörülüyor. Yani yaklaşık $1 milyar bir ekonomik maliyetten bahsediyoruz bu saldırıların maliyeti olarak.
Evet.
Tabii bunun daha da önemlisi Rusya'nın envanterinde ne kadar bu tarz kaldı, stratejik sistemlerin kaldı. Batılı istihbarat uzmanları genelde Rusya'nın envanterinin ciddi anlamda tükendiğini ifade ediyorlar. O yüzden de savaşın başından itibaren Rusya çok nadir olarak bu sistemleri kullandı. Hatırlarsan ilk bir haftada havalimanlarını etkisiz hale getirebilmek adına bu tarz güdümlü füze sistemleri Ruslar kullanmış. Ardından da pek tekrar bunları kullanmayı tercih etmemişti. Bu da şu soruyu bize gündeme getiriyor. Rusya'nın elinde gerçekten az sayıda bu sistemler, hı hı, var ve yeni üretim kapasitesinin de düşük olduğunu biliyoruz. Çünkü bu silah sistemlerinin, füzelerin önemli bir kısmında Batı menşeli teknolojilere, özellikle de çiplere ihtiyaç duyduğu da biliniyor. Bunları Rusya'nın temin etmesiyle ilgili sorunlar yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla envanterindeki az sayıda silah sistemini Kerç saldırısından sonra bence kullanmak durumunda kaldı ve bunu, hı hı, müteakip seferler devamlı kullanarak Ukrayna altyapısını tamamen yok edecek kadar elinde bu tarz füze sistemleri olmadığı değerlendiriliyor. Ben de aynı kanadayım. Ama yine de Ukrayna'nın kritik altyapı tesislerine ciddi zarar verme kapasitesi Rusya olduğunu gösterdi ve bunu, evet, da uyguladı. Tabii bu şu soru işaretini getirdi. Hep Zelenski'nin istediği bir şey vardı. Hava savunma sistemleri. Evet, Ukrayna ordusu belli ölçekte hava savunma sistemleri oluşturdu ve Rusya'nın hava üstünlüğünü ele geçirmesini savaş boyunca bu sayede engellediler. Ama bu tarz güdümlü sistemleri engelleyebilecek ölçekte güçlü, yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin yetersiz olduğu görüldü. İşte Biden'la yapılan son görüşmede Biden açık bir şekilde Ukrayna'ya modern hava savunma sistemleri temin edeceğiz dedi. İşte bu tarz Rusya'nın yaptığı saldırılar Batı'nın daha fazla destek vermesi anlamına da gelecek. Nihayetinde evet, bu kritik altyapı tesisleri ve termik santrallerin vurulmasının Ukrayna'ya ciddi bir etkisi olacaktır. Ama cephe hatlarındaki savaşın gidişatını çok da değiştirecek ölçekte bir değişim anlamına gelmiyor bu. Harkov'dan tut da Donetsk, Luhansk, ardından Herson'a kadar uzanan bu temas hatlarında şu anda çatışmaların seyri devam ediyor. Ruslar belki, evet, hızlı gerileyişi durdurmayı başardılar. En azından Herson hattında belli bir geri çekilmeden sonra yaklaşık 40-50 kilometre kadar belli bir savunma hattını şu an için oluşturmuş durumdalar. Ama Ukrayna ordusu hala momentumu elinde tutan, üstün olan taraf.
Savaş, yani de sürekli çatışmalar devam ettiği sürece savaştan vazgeçmek ve bir barış masasını oturtmak, evet, da çok zorlaşıyor. Haliyle Ukrayna tarafı kendilerini çok haklı görüyorlar. Savunmadalar.
Doğru.
Ve topraklarını özgürleştirmeye çalışıyorlar. O açıdan bir sorun yok zaten. Uluslararası hukuken de bir sorun yok. Elleri daha rahat. Diğer taraftan Batı'nın desteğinin de devam edeceği anlaşılıyor. Yani bir yıpratma savaşı, Rusya'nın buradan geri çekilerek yenilgiyi kabul etmesi gibi bir durum da Batı'nın temel stratejisi olarak ortaya çıkmış durumda. Bir siyasal zeminin oluşması da pek mümkün gözükmüyor. Yani maalesef karşımızda, ben hep bu değerlendirmeyi yaparken onu söylüyorum. Yani iyi senaryo yok aslında hiç. Kötü senaryolar var. Yani kötü senaryo
özellikle
daha kötü.
Referandum ve ilhak kararından sonra Ruslar kapıları kapattı.
Evet, kapıları kapattı. Yani. Şimdi tabii ki referandumdan sonra Ukrayna'nın topraklarını işgal ederek hadi gelin müzakere yapalım, masaya oturalım demek çok mantıklı değil. Bunun kabul edilmesi de Ukrayna'da siyaseten şu anda mümkün değil. Hem Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, hem siyasi partiler, hem de bir bütün olarak Ukrayna'ya bakıldığında neyin müzakeresi, hangi siyasi müzakere yapılacak? Dolayısıyla karşımızda kötü senaryolar var. Yani kötü senaryo savaşın bir süreklilik arz etmesi. Yani uzun sürecek bir savaşa hazırlıklı olmak lazım. Bu anlamda bas senaryolardan bir tanesi bu. Yani yakın vadede önümüzdeki 3-4 belki de 1 yıl içerisinde bile bir diplomatik müzakere zemininin oluşması pek mümkün gözükmüyor. Daha kötü senaryoda şu: Rusya'nın savaşı biraz daha derinleştirerek ama Ukrayna'nın dışına yaymadan daha fazla insanın hayatını kaybettiği, çatışmaların daha fazla derinleştiği,
Kiev'i yeniden hedef alınacağı,
yeniden
asker kaydırmaya başlıyor.
Batı'nın ekonomik ambargolarının ve daha ağırlaştırılmış ambargoların devreye sokularak krizin adeta derinleştirilmesi. Evet. En kötü veya çok kötü senaryoda Rusya'nın tam bir işgale girişmesi. Yani 500 bin askerle cephe hattında değil,
tam seferberlik kararı alıp
bütün imkanlarıyla Ukrayna'yı işgal. Yani aslında birinci aşamada sahip olduğu planı şimdi daha kötü bir şekilde belki hayata geçirmesi. Yani dolayısıyla ortada bir siyasal zemin oluşmuyor. Bir de tabii riskler var, bu kötü senaryoları daha da biraz riskli hale getiren. İşte dün Belarus'dan yapılan açıklamalar sanki Belarus'u da savaşın içerisine çekecek gibi bir açıklama var. Yani ben Lukashenko'nun tabii ki yani zihin dünyasını anlamak çok mümkün değil ama bana hiç öyle çok rasyonel bir zihin dünyasına sahip olduğu
ama işte
izlenimi
vermiyor. Belki
yani
de batılı ülkeler savaşı da çekebilir. Yani şöyle çekebilir. Düşün, Rusya'yı doğrudan hedef alamıyor NATO. Ama Belarus'u bir şekilde savaşa dahil edip Belarus üzerinden Rusya'yı cezalandırmayı tercih edebilir. Yani NATO'nun hava kuvvetlerinin Belarus'u çok ağır bombaladığı bir denklemi düşün. Hatta Lukashenko'nun devrilip muhaliflerin onun yerine iktidara getirilmesi yönelik bir hamle bile yapılabilir. Yani savaş uzadıkça bence Belarus'la ilgili de önemli gelişmeler.
İşte bu da o da özellikle Polonya gibi çok kritik ve stratejik ülkeleri hassas bir konuma getiriyor. Polonya dediğin zaman artık bir NATO üyesinden bahsediyoruz. Tabii. Ve orada bir savaşa hazırlık söz konusu. Askerlerin sürekli mobilize edilmesi var.
Nükleer savaşa da.
Nükleer savaşta en büyük risklerden bir tanesi. Yani merak ettiğim şey şu. Bir taraftan da bir müzakere ve barış çağrısı var. Türkiye seslendiriyor bunu. Perşembe gün şimdi Astana'da görüşecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin. Yani orada Kremlin'den bir açıklama geldiği söylendi. Dün Türk medyasına yansıdı. Arabulucu noktasında Türkiye'de buluşabilir liderler diye. Ya bunun imkanı ve ihtimali nedir? Yani barıştan çok mu uzaktayız?
Ya bu çok zor. Bunu Ukrayna tarafının kabul etmesi şu anda mümkün görülmüyor artık. Hani referandum ve ilhak meselesi olmasaydı, ardından siz tüm Ukrayna altyapısını yok etmeye yönelik işte yüzlerce füze saldırısı yapıyorsunuz ve işte birkaç gün sonra da hadi siyasi görüşmeleri başlatalım.
Bu yani çok akıl alacak iş değil.
Türkiye tabii tüm çabalarına rağmen Türkiye'de bence bunun çok olası olmadığını görüyor. Ama yine de bir efor sarf etmeye devam ediyor. En azından eskalasyonu durdurmaya, en azından bu tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesini sağlamaya bence Türkiye çalışıyor. Yine burada belki esir değişimi gibi işte durumlar söz konusu.
Daha akut problemler gibi.
Evet, bu tip meselelerde Türkiye rol almaya çalışıyor. Ama bence artık uzun bir süre diplomasi masasının Ukrayna krizinde elde edebileceği bir şey yok ve tarafların bir araya gelmeleri çok zor görünüyor açıkçası.
Yani tabii bu önümüzdeki dönemdeki bütün süreçleri de etkileyecek. Şu Avrupa siyasi topluluğu meselesi Ukrayna meselesiyle daha çok önemli hale geldi. Tabii Avrupa Birliği'nin tarihi açısından bakıldığında da gelinen nokta itibariyle çok da parlak bir fikir gibi gözükmüyor. Evet, Soğuk Savaş sonrası bir değişim olmuştu uluslararası sistemde. Sovyetlerin dağılmasıyla ve özellikle de Balkanlardaki o savaşlarla beraber. Orada Avrupa Birliği'nin daha birlik oluşturarak cevap verdiğini gördük o krize. Avrupa Birliği kurulmuştu çünkü 1993 Maastricht'le birlikte. Yine daha sonrasında ekonomik derinleşmesini arttırdı. Euro'ya geçme 99'da. Ve bir şekilde Avrupa Birliği bu kritik uluslararası değişimlere cevap üretebildi bugüne kadar. Hem siyasi ölçekte hem ekonomik ölçekte. Ama hiçbir zaman askeri ölçekte bir cevap üretemedi. Ukrayna Savaşı ile birlikte bu daha net bir şekilde anlaşıldı. Bunun da yeni bir cevap üretebileceği söyleniyor. Ya da İngiltere'nin Brexit ile birlikte ayrılmasıyla birlikte Fransa'nın, Macron'un daha çok liderliğe oynamak istediği, bunu da destekleyen bir proje olarak buna yaklaşanlar var. Almanya'da çok güçlü bir liderlik yok maalesef. Bunun da sıkıntıları var. Birçok Avrupa ülkesi de orada hazır bulundu. Ukrayna Savaşı konusunda da bazı açıklamalar yapıldı. Ne diyorsun Avrupa'yı
yine ne bekliyor? Avrupa'yı ilgilendiren krizlerle ilgili bazı farklı görüşmeler de oldu. İşte Ermenistan, Azerbaycan meselesi.
Tabii onu da ayrıca soracağım.
Paşinyan'la Erdoğan da
görüştü. Erdoğan'ın mesajlarını soracağım.
Yaptı. Ya bir defa şu var. Kıta Avrupa'sı gerçekten her anlamda geriliyor. Güç kaybediyor. Bunun birçok nedeni var. İşte İngiltere'nin ayrılmasından tut kendi iç meseleleri. Şimdi Ukrayna Savaşı'nın en çok Avrupa'yı etkilemesi. Stratejik körlükleri bağlamında Rusya'ya çok fazla bağımlı hale gelmeleri ve şimdi de enerji krizi içerisinde olmaları. Yine ordularının çok zayıf olması ve hep Amerika'nın o gücünün altına saklanarak ekonomik olarak bundan yarar elde etme çabalarının bir yerde artık sonuna geldiğini bize gösteriyor ama şu anda yeni gerçekliğe de kendilerini adapte edemiyorlar. Birçok sorunla yüzleşmiş durumdalar. Bir defa ekonomilerinin durumu çok kötü. Enerji güvenliklerini sağlayamıyorlar. Kendi işlerinde farklı sorunlar var. Ciddi bir borçlanma sorunu var. Özellikle güney ülkeleri, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan'ın borçlarına baktığımızda gayri safi milli hasılaların 2 katı, 3 katına çıkan borçluluklar söz konusu. Şimdi faizleri yükseltmek durumdalar enflasyona karşı ama bu da çok ciddi bir resesyon ve aynı zamanda borç krizini tetikleyecek bir döneme kendilerini götürüyor. O yüzden Avrupa'nın geleceği özellikle kıta Avrupa'sının işte parlak değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi daha fazla yeniden bu ülkeler üzerinde artmaya başladı. Polonya ve Baltık ülkelerinin daha fazla ABD ile işbirliği yapmaya başladığını, İngiltere ile Almanya'dan, Fransa siyasetinden uzaklaşmaya başladıklarını gördük. Şimdi İtalya'da Meloni dönemi başlıyor.
Bu da aşırı Ukrayna savaşına verilen bir cevap değil mi İtalya'da?
Tabii yani Fransa seçimleri aslında biraz daha geç yapılsa belki Macron iktidara da gelemeyecekti. Şimdi dediğin gibi liderlik sorunları var. Macron bunu nasıl doldurabilir? Macron kendisi de çok zayıf bir aktör konumunda. Kendini ön plana çıkartmaya çalışıyor ama ülkesinin kapasitesi buna yeterli değil. Hem kendi profili bence yeterli değil. Hele ki şimdi Ukrayna savaşı eskale olursa öyle olacak gibi görünüyor. Enerji arz güvenliği Avrupa'nın çok daha fazla tehdit altında olacaktır. Mesela Putin önemli bir şey söyledi. Türk akımına yönelik de bir sabotaj girişimini engelledik dedi mesela.
Kerç'le birlikte değil mi?
Şimdi bunun köprüsü başarılı olduğunu düşün. Türkiye üzerinden giden doğalgaz hattı da Avrupa'ya kesilirse Avrupa çok daha büyük sorunlar yaşayacak ve enerji arz güvenlikleri de şu anda Türkiye üzerinden sağlanıyor kısmen. Yani bu Türkiye'nin de kıta Avrupa'sı nezdinde etki gücünün artmasını beraberinde getirir. Şu anda TANA projesinden Hazar gazını ve Azeri gazını Avrupa'ya taşıyor. Bir yandan da Türk akımı Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyor. Bu anlamda Türkiye'nin de aslında stratejik açıdan, jeopolitik açıdan elini çok güçlendiren bir etki yaratıyor. Dolayısıyla ben Avrupa'nın geleceği açısından çok iyimser değilim. Yani çok skeptik, karamsar yaklaşıyorum.
Şüpheci yaklaşıyorsun.
Evet, yani orada daha da bu sorunlar bence tahkim olacak ve kendi şehrinde de ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Hatırlarsan bu pandeminin başında uçakları havada durdurup birbirlerinin maskelerini çalan Avrupa ülkeleri söz konusuydu. Şimdi enerji meselesinde benzer şey yapacaklar. Birbirlerine yardımcı olmaktan ziyade herkes kendisini kurtarmaya çalışacak. Ki toplumsal baskı da artmaya başladı. İşte Fransa'da gösteriler oluyor. Özellikle araç kuyruklarıyla birlikte. Bakalım yani.
Orada da gösterilerin teması ilginç. ülkelerinden, ya daha doğrusu hükümetten NATO ve Ukrayna Savaşı'na yönelik politikayı değiştirmelerini istiyorlar.
Özellikle Çek Cumhuriyeti'nde çok büyük gösterilir olur. Tabi bunların arkasında Ruslar da var. Yani Ruslar bu tip şeyleri daha önce hem aşırı sağ aşırı sola yatırım yaparak orada bir etki gücü oluşturdular. Şimdi de bu öfkeyi mobilize etmeye çalışıyor.
İlginç aslında. Yani tarih tekerrür ediyor bir noktada. Birinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan büyük bir yıkım tabii vardı. Peşi sıra büyük bir ekonomik buhran ortaya çıktı. Ekonomik buhran Avrupa genelinde faşizmi destekledi. Aynen. O faşizm bir yerde İkinci Dünya Savaşı'nı üretti aslında. Dolayısıyla şimdi Ukrayna Savaşı önümüzdeki yıl içerisinde Avrupa'da İtalya yapıldı. 22 tane seçim var.
Ama Avrupa muhtemelen, tabii şu an çok daha zengin.
Ya tabii refah olarak bunu, zengin ama
bunu tolere edebilir, yani survive edebilir ama, işte, ama zayıflayarak çıkacak bu işten.
Ama
yani
bazı noktalarda çok radikal değişim ve dönüşüm ortaya çıkaran partiler iktidara gelirse bu Avrupa'nın genel siyasetini kesinlikle çok ciddi anlamda
etkiler. Şimdi mesela sadece İtalya örneğinden gidelim. Bak Meloni tamamen eski Mussolini dönemine referans veren, aşırı
hayranlık
sağ,
duyan,
tabii aşırı sağ bir isim ve Avrupa'nın geri kalanından özellikle de Almanya ve Fransa'dan ciddi anlamda ayrışacak. Bir defa ekonomik politikalar olarak kendi borç sorunlarını Avrupa Merkez Bankası'nın ve zengin ülkelerin ödemesini isteyecek. Bunun olmadığını düşün. Şu an İtalya'nın 2 trilyon dolardan daha fazla borcu var ve faiz oranları çok hızlı şekilde artmaya başladı. Avrupa Merkez Bankası eğer önümüzdeki aylarda da birkaç defa daha faizleri artırırsa İtalya'da belki %6'lar, 7'ler, 8'lere çıkacak faiz oranlarıyla karşılaşacağız. Bunu İtalya bütçesi nasıl tolere edebilecek? Bu Portekiz'i, İspanya'yı,
İtalya'nın ekonomisi de çok
Avrupa
güçlü değil.
Kendi içinde ciddi anlamda ayrışmaya başlayacak. Bu da tabii siyasi sonuçlar üretmeye başlayacak. Bazı ülkeler Rusya ile ilişkilerini yeniden güçlendirmek isteyecekler. Bunu Avrupa Birliği nasıl yönetecek? Yani bu çok ciddi sorunlarla karşı karşıyalar açıkçası.
Evet, şimdi geçtiğimiz haftaki bu Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Prag'da Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli mesajlar verdi. Ben ikisini masaya yatırmak istiyorum. Bir tanesi Yunanistan'la ilgili verdiği mesajlar. Diğeri de Suriye ile ilgili vermiş olduğu mesajlar. Yunanistan'da gerçekten Yunanistan'ın bu adaların gayri askeri statüsünü değiştirmeye yönelik Türkiye'nin sabrının belli bir yere kadar olduğu söylendi. Evet. Suriye meselesinde de acaba Türkiye-Suriye arasında yeni bir model mi oluşturulacak, yeni bir görüşme zemini mi var şeklindeki sorulara da biraz daha açıklayıcı, kısmen daha açıklayıcı cevaplar verdi. Ne diyorsun bu iki konuyla ilgili?
Yani Suriye'den başlayalım istersen. Evet, son dönemde Türkiye'nin zaten Suriye yönelik politikasında belli bir revizyon var ve temel olarak Türkiye Esed rejimiyle diplomasiye hazırım, bunu açığım dedi. Bunun aslında altyapısını oluşturuyor ama henüz somut atılabilmiş bir adım söz konusu değil. İstihbarat başkanları düzeyinden dışişleri bakanları düzeyine taşınamamış bir durum söz konusu. Çünkü çıkarlar çok ayrışıyor. Bence orada dediğim gibi pozisyonum şu: Putin'in arzusu temelinde Türkiye deniyor, diplomasi deniyor ama bu somut bir gerçekliğe bence dönüşmeyecek ve Türkiye yine askeri bir harekat yapmak durumunda kalacak diye düşünüyorum. Yani ne PKK konusunda, ne mülteciler konusunda, ne de siyasal çözüm konusunda rejimle Türkiye'nin anlaşabilmesi çok mümkün görünmüyor. Rejimin de buna çok istekli ve hazır olmadığı açıkçası aynı zamanda anlaşılıyor. Dolayısıyla belki yani dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler olabilir. Bunun da bir yere varacağını kesinlikle düşünmüyorum. Hı hı. Ama Erdoğan bir şans vermek istiyor. Bu açık. Buna yönelik açıklamaları bize bunu gösteriyor. Diğer sorun
Yunanistan.
Evet, Yunanistan meselesi. Tabii Yunanistan konusunda Türkiye çok net. Gittikçe de sertleşiyor. Retoriğini de güçlendiriyor. Sahada caydırıcı adımlar da atıyor. Burada açık bir gerçeklik var. Yani Erdoğan da bunu görüyor. Yunanistan'dan ziyade Yunanistan'ın arkasındaki ABD ve Fransa'nın bu ülkeyi bize karşı, Türkiye'ye karşı kullanma çabasında olduğu anlaşılıyor. Yani Türkiye'nin bu yükselen jeopolitik denklemdeki yeri ABD'yi özellikle ve Fransa'yı rahatsız ediyor ve Türkiye'yi enerjisini tüketecek, dengeleyecek adımlar atmaya çalışıyorlar. Hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi meşgul edecek, sıkıştıracak bir süreç. Tabii Yunanistan'da bundan yararlanmaya çalışıyor. Çünkü Yunanistan'da güçlü bir Türkiye arzu etmiyor. Ama Türkiye'nin de bu konuda artık bazı adımlar atmaya başlayacağını öngörebiliriz. Yani bu çatışmaya ya da bir eskalasyona gidecek olduğunu zannetmiyorum. Yani bu iki ülkenin de ve diğer Yunanistan'ı destekleyen ülkelerin de aleyhine olur.
Böyle bir şey arzu etmeyecekler.
NATO'nun güneydoğu kanadı çöker. İki NATO ülkesinin çatışması böyle bir savaş döneminde.
Büyük bir
çok
fırsat
mümkün değil. Ama bu gerginlikler bence devamlı.
Tabii buna rağmen, bu risklere rağmen ABD'nin veya diğer Avrupa ülkelerinin Yunanistan'a hala büyük kredi açması
maalesef, yani özellikle ABD'de rasyonelite şu anda tamamen gitmiş durumda. İdeolojik yaklaşıyorlar Türkiye'ye. Türkiye'nin öneminin farkında değiller. Türkiye'ye yönelik ciddi bir nefret oluşmuş durumda. Özellikle de kongrenin iki kanadında da bunu görmek mümkün. Burada Biden'ın zayıf liderliğini de getirdiği bir durum var. Lobiler çok güçlü. Kongrenin iki kanadında çok ciddi etki yaratıyorlar ve Türkiye'ye karşı bunları araysallaştırıyorlar. Ama bu Amerikan çıkarlarına hizmet ediyor mu? Kesinlikle etmiyor. Ama maalesef Amerika son dönemde kendi çıkarlarını böyle rasyonize edemeyen bir ülke konumunda.
Peki Can, teşekkürler değerlendirmelerin için. Sevgili dinleyenler, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.